Ayrım 3.
Sayfa 27. Toplumsal koşulların baskısından kurtulabilmek için açık olan bu tek yolu izlemeye cesaret edebilen ve bu çetin yolculukta yaşamını kader terazisinin öteki kefesine koyabilen bu palmalı baldırı çıplak, kendi başarısıyla milyonlarca İspanyol'un yoksulluklarını siliyor, düşlerinin canlı simgesi olan Kordobes'in ünü onların da ünüdür. Ve zaferinin binlerce kıvılcımı bu ilkbahar akşamında o yoksul kitleyi aydınlatıyor. Bu saatte Matador, Madrid'in en sakin ve lüks otellerinden biri olan Wellington'daki odasında uzanmış yatıyor. Ülkesini saran kaynaşmayı hiç umursamayan El Cordobes, Corrida'ya 6 saat kala çocuk gibi derin derin uyuyor. Matador'un dinlendiği odanın 4 kat aşağısında, otelin holünde iki adam kaygılı bir ifadeyle ve test adımlarla ilerliyorlar. Biri zayıf ve kuru, adı Pepin Garrido. Öteki Paco Ruiz, kısa boylu ve tıknaz. Yürüyüşü kedininkini andırıyor. Yaşlı asansörcü Jose onları saygıyla selamlıyor ve dördüncü katın düğmesine basıyor. El Cordobes'in bu iki bandereyerosu tanımıştır. Adamlar Las Ventas arenalarından geliyorlar. Bugünkü güreşin üç matadoru arasında paylaşılacak olan altı boğadan hangilerinin kime düşeceği konusunda çekilen kurada hazır bulunmuşlardır. Yüzleri alınan sonuçlar nedeniyle sıkıntılı ve kaygılı. Göbekli bir adam, peşinde polisler olduğu halde Koral'a bakan sahanlıkta göründüğünde Notre Dame'de Covadonga Kilisesi'nin çanları öğlenin 12'sini çalıyordu. Adamlarının gazeteciler, foto muhabirleri ve meraklılar arasında açtıkları yoldan ilerleyip balkonun önünde durmuştu. 3 metre aşağıda sıcak gübre kokusu yükselen etrafı kapalı bir avluda Sevilyalı boğa güreşçisi Benitez'i Cubero'nun sürüsünden sağlanan 6 kara boğa kaygısızca geviş getiriyordu. Konuk hayvanları bilgiç gözlerle inceliyordu. Tromarşi tarihi onun adını hiçbir zaman anımsamayacaktı. Bu kişi gösteri süresince İspanya devletini temsil edecek olan Marione de Cuyeras'tı. Saat tam 6'da geçici işlevi sona erecekti. Yardımcıların ortasında şeref tribünün tepesinde Cordobes'in koridasına başkanlık edecekti ve bu görev omuzlarına tüm İspanya'nın ağırlığını yüklemekteydi. Yanındaki polislere dönerek Sorteo kura çekimini başlatacak olan geleneksel cümleyi söyledi. Kuya pasan los toros, boğaları içeriye alın. Bu sözler üzerine bandırıyorlar koralanın üstündeki balkona yaklaştılar. El Cordobes'in adamları Pepin Garrido ve Paco Ruiz günün kahramanlarıyla birlikte afişlerde yer alan iki matadorun Pedres ve Palmeno'nun temsilcileriyle birlikteydiler. Bandırıyorlar hayvanları görünce irkildiler. Yıllardan beri bu törene defalarca katılmışlar ama böylesine geniş ve kalkık boynuzlara, böylesine kısa ve kaslı boyunlara, kısacası böylesine güçlü ve tehlikeli hayvanlara rastlamamışlardı. Paco ve Pepin bu boğaları seçenin kendi efendileri olduğunu biliyorlardı. 3 hafta önce menajerine yetiştirici Benitez'i Cubero'ya gidip orada bulunan en güzel ve en iri 6 boğayı seçmesini emretmişti. Madrid halkına demişti, büyük boğaların beni ürkütmediğini göstermek istiyorum. Şimdi bu hayvanları avantajları ve sakıncaları eşit olacak biçimde 3 çift halinde ayırmak gibi güç bir işle karşı karşıya bulunan başkan ve banderiyolar uzun zaman çekiştikten sonra anlaşabildiler. Başı aşağıda olduğu için kılıç batırması oldukça kolay olan 64 numaralı boğaya, boynuzları çok açık olduğu için bedeni sıyırırcasına geçişleri çok tehlikeli olan 34 numaralı boğayı verdiler. Ötekilerden daha ağır olan 23 numaralıyla boynuzlarının sivri uçları geriye dönük olan 17'nin ikinci çift olmasına karar verildi. Geriye 25 ile 77 kalıyordu. Heybet, boynuz uzunluğu ve ağırlık yönünden en güzelleriydi bunlar. En çetin ve tehlikeli dövüşü de onların çıkaracakları kesindi. Pueblo gazetesinin Toromarşi konusundaki sözcüsü Gonzalo Carriaval bu hayvanları uzun uzun inceledikten sonra elindeki deftere bir şeyler yazdı. Basit bir varsayımı dile getiriyordu yazdıkları. 25 ya da 77 matadorunu öldürecek. Başkan her çiftin numaralarını ayrı sigara kağıtlarına yazarak bunları büktü ve adamlardan birinin hasırdan yapma başkanvari Endülüs şapkasının içine attı. Kendi şapkasını da üstüne kapattıktan sonra bir süre hızla salladı. El Cordobes'in o günkü güreşiyle boğa matadorluğunu kesinleyeceği Pedres'in temsilcisi elini sokup bu kağıtlardan birini çekti. En eski matadorun temsilcisi sıfatıyla ilk çekme hakkı ona düşüyordu. Sinirli parmaklarıyla telaş içinde kağıdı açtı ve okudu. 23 ve 17. Sıra Palmeno'nun temsilcisine gelmişti. O da 34 ve 64'ü çektiğini ilan edince çekilişte hazır bulunanlar arasında bir dalgalanma oldu ve küçük bir bükülü kağıt parçasının Cordobes'in temsilcisi Paco Ruiz'in elinden kayarak olduğu gibi yere düştüğü görüldü. Paco ile Pepino Şimdi yazgının bu darbesini efendilerine duyurmak gibi zor bir görevle karşı karşıyaydılar. Bu akşam Endülüslü yetimin uzun ve çetin yolu, gazetecinin matadorunu öldüreceklerini yazdığı iki kara boğalının boynuzlarının önünde geçecekti. O sırada Wellington Oteli'nin ufak bir salonunda daha az resmi ama ötekisi gibi geleneksel bir tören daha yapılıyordu. Sadaka dağıtan bir Arap derebeyinin küçümseyici ve gururlu tavırlarıyla El Cordobes'in genç eniştesi Juan Antonio Insua cebinden çıkarttığı kalın beyaz zarfları çevresini kuşatan ziyaretçilere dağıtıyordu. Bu adamların hepsi de gazeteciydi. Başka ülkelerde rüşvet denen bu geleneğin adı Corrida'nın renkli dilinde basını hazırlamadır. Her zarfın içine iki Corrida bileti ve bir deste kağıt para konmuştu. Her destenin kalınlığı adamın temsil ettiği gazetenin önemiyle doğru orantılıydı. Madrid'in günlük gazetelerinin muhabirleri Cordobes'in ününe uygun düşmeyen bir gösteriyi çıkarması halinde hoşgörülü davranmanın ücreti olarak 450 ila 1000 Fransız frangı almayı umabilirlerdi. Boğa güreşçisinin mışıl mışıl uyuduğu odaya bitişik salonda ufak tefek bir adam sessiz bir faaliyet içindedir. Üstlendiği görev onu El Cordobes'in çevresinin en önemli kişisi yapmıştır. Eskiden Cordoba mezbahasında celep olan Paco Fernandez bugün mozo da espada yani kılıç taşıyıcıdır. Paco büyük bir deri bavuldan efendisinin bu olağanüstü korida için seçtiği tütün rengi sırma işlemeli ışıklı giysisini çıkarıyor. Cordobes'in lüks giysisi dolabındaki 12 kostümden en gösterişlisidir bu. Paco bu giysinin renklerinin onun sevdiği renkler olduğunu bilmektedir. Kostümü bir koltuğa titizce yayıyor. Sonra üzerine Ulu İsa'nın tasviri işlenmiş, kenarları altın ve gümüş simle çevrelenmiş gösterişli pelerini çıkarıyor. Bunu sarı ve pembe pamukludan 3 dövüş pelerinini ve kırmızı serç kumaştan 3 muletayı gözden geçiriyor. Sonra sıra o güne dek en az 1000 boğayı bir darbeyle yere yıkan Toledo çeliğinden yapılma 6 kılıcın birer birer bilenmesine geliyor. Bu iş bitince de Paco Fernandez bir bardak portakal suyuna bir pastil atıyor. Bu adı redozan olan vitaminli hafif uyarıcı bir ilaçtır. Corrida günü matadorlara bir felakete uğramaları halinde cerrahların işi kolaylaşsın diye bu içkiden ve iki yumurtadan başka yiyecek verilmez. Ama bir boğanın korkunç öfkesinin karşısında tek yardımının ancak Tanrı'dan gelebileceğini sadık hizmetkar Paco herkesten iyi bilir. Bu nedenledir ki koşup doğa törenleriyle ilgili eşyaları komodinin üzerine yerleştiriyor. El Cordobes otelden çıkmadan önce orada diz çöküp dua edecek. Aziz Rafael ve Beytül Lam bakiresinin tasvirlerinin önüne bir de mum yerleştiriyor. Bunu matador yakacak ve mum onun yokluğunda yanık kalacak. Şimdi kılıç taşıyıcının yapacağı son bir şey var. Banyoya ılık su doldurmak ve tıraş makinesine yeni bir bıçak yerleştirmek. Birkaç dakika sonra odaya girecek ve bir Corrida gününde El Cordobes'in yaşamını başlatacak törensel sözleri mırıldanacak. Ya es, la hora matador. Vakit geldi matador. Hizmetkar hoşnut. Kendisine düşen işlerin başarıyla üstesinden gelmiş. Hele biri için canla başla çalışmış. 424 numaraya giden koridor. İspanya'nın dört tarafından kahramanı selamlamak için sabah erkenden koşan bir kalabalıkla hınca hınç dolmuştu. Ağızları prolu yaşlı afisyondalar, yabancı foto muhabirleri, gazeteciler, radyo ve televizyon muhabirleri, uzak ve yakın akraba, sahici ve yalancı dostlar, meslektaşlar, menajerler, emperazaryolar, fotoğraf imzalatmak için gelen cicili bicili kızlar, serüven arayan genç kadınlar, kısacası rahatsız etmekten çekinmeyen bir yığın hayran ya da istekçi 424 numaralı kapıya dayanmıştı. Paco, kale gibi kapının önünde durmuş, gülümsemesinin tüm tatlılığıyla ve pazularının tüm gücüyle girmelerini önlemişti. Paco, yandaki odadan bir gitarın ezgilerini duyuyor, ah sonra bozuk bir ses, avazı çıktığı kadar şarkı söylemeye başlıyor. Yoksullar içinde yaşayıp yoksulluk gördüm. Hiç ağlamadım. Para benim neyime. Yalnızım. Kalbim kan ağlıyor. Saat öğle sonrasının üçünü vurmak üzere. Dünyanın en zengin matadoru uyanmıştır. Bayrakların dalgalandığı ve 26 bin Madridlinin El Cordobes'i alkışlamaya hazırlandığı o saatte arenanın az ötesinde Fiesta Brava'nın bir başka evladı bu dakikaları mutsuzluk ve yalnızlık içinde geçirmektedir. Yüzü acıdan ve kaygıdan kasılmış olan Toreros kliniğinin ameliyat masasına uzanmış yatan genç, Robustiano Fernandez Işık ve Ün Festivali'nin az önce uyanan adamının temsil ettiği muhteşem görünümün ters yüzünün simgesidir. O da Madrid arenalarında bayrakların kendisi için dalgalanacağını, adının büyüsüyle arenaların dolup taşacağını, Kent ve kasabalardaki binlerce afişin onun saat 6'da 6 görkemli boğayla randevusunu ilan edeceğini düşlemişti. O da poz poz resimlerinin gazetelerin birinci sayfalarında yer alacağını ve uykusuna titizlikle göz kulak olacak bir kılıç taşıyıcıya sahip olacağını ummuştu. Bu düşler tümden yok olmuştur artık. Robustino Fernandez bir takım imgeler görüp sayıklarken beyazlar giymiş insanların kendisine doğru eğilmiş olduklarını fark ediyor. Küçük bir taşla arenasının bandrelosu, yoksulluklarla dolu yaşamının son umudu olan uzun bir yolculuktan, bir Plaza de Mala Muerte'den, kötü ölümlü meydandan oraya getirilmişti. Bir boğanın boynuzlarıyla oyluk kemiği üzerindeki atar damar yırtılmıştı ve o anda sol bacağı ameliyat masasının üzerinde kesilmiş olarak duruyordu. Robustiano Fernandez ambulans niyetine bindiği köhne, ufak bir Citroen kamyonetin içinde büzülüp yatmış ve memleketi olan Estremadura'nın oraya 12 saatte tanımsız işkenceler içinde taşınmıştı. Damı kızgın güneşte cayır cayır yanan arabanın içi öylesine sıcaktı ve öylesine pis kokuyordu ki şoför, zavallı Bandeleriora'nın karısı Angeles'in inip yolun kenarına kusabilmesi için zaman zaman durmak zorunda kalmıştı. Fernandez'in korkunç işkenceleri 4 gün önce Madrid'in koruyucu azizi San Isidro'nun anısının muhteşem bir feriayla kutlandığı gün başlamıştı. O gün İspanya'nın öte ucunda kıraç bir düzlüğün ortasında bembeyaz bir köyde San Isidro'yu kutluyordu. Burada parlak toromaşı gösterileri yapılmazdı. Ama her yıl vatandaşlarına bir korida seyrettirmek Entrin Bajo Belediyesi için bir gurur kaynağıydı. Bu köy koridaları kadar tehlikeli bir gösteri daha düşünülemez. Bunlar heybetli, yaşlı ve çoğu kez kusurlu boğalarla, at arabaları, tarım gereçleri, ot ve saman balyalarıyla dolu arenalarda yapılır. Halk şamatacı ve gürültücüdür. Üstelik yerlerde oturulduğundan her hareket boğanın dikkatini çekme tehlikesi yaratır. Öyle ki böyle bir ölüm yarışına ancak Fiesta Brava'da dikiş tutturamayan bahtsızlar katılma cesaretini gösterirler. Yoksul bir işkembecinin oğlu olan Robustiano Fernandez bunlardan biriydi işte. Yıllarca Badajoz arenalarının kapılarını aşındırdıktan sonra işi eskiciliğe dökmüş, bir el arabası alıp hurda maden alıyorum diye bağıra bağıra köy köy dolaşmaya başlamıştı. Ona hurdacı çocuk diye ad takmışlardı. Ama o gene de düşlerinden vazgeçmemiş, bu kez Estremadura'nın yolunu tutmuştu. Bir pazar bir köyde düşleri gerçekleşti. Fulları dökülmüş eski bir boğa güreşçisi giysisi bulan hurdacı çocuk o gün rahatsız olduğu için gelemeyen bir bandereora'nın yerini aldı. Ustaca çıkışlarını alkışlayan olmadı ama gene de o gün gelecek için bitmez tükenmez umutlar uyandı içinde. Emindi bir gün yazgı onu hurda demirlerden ve kıraç topraklarının hüzünlü ufkundan kurtaracak, matadorların kral saydıkları kentlerin kapısını açacaktı. O 15 Mayıs gününde Entrin Bajo meydanında 3 kez boğayı pelerinin kıvrımlarının içine çekti. Halkın olelerinden sarhoş olarak hayvanı karşından kışkırtmaktan çekinmedi ve kumaşı 4. kez hayvana doğru fırlattı. Tam boğa kendini pelerinin içine atacaktı ki araba yolunun ötesinde seyircilerden birinin bir hareketi dikkatini çekti ve boynuzlarının yönünü değiştirdi. Bahtsız Bandereora'nın neye uğradığını bilemeden baldırlarında korkunç bir yanma duydu ve yere tozların içine yuvarlandı. Az sonra gözlerini açtığında kendini komşu evlerden birinin mutfağındaki sete sırt üstü uzanmış olarak buldu. Dirseklerinin üzerinde abanıp doğrulunca yarasından kesik kesik kan fışkırdığını gördü. Odayı kan götürüyordu. Yaşlı bir kadın üzerine eğilmiş, çarşaftan yırttığı bir bantla baldırını sıkmaya çalışıyordu. Entrin Bajo'da doktorluktan azıcık anlayan tek kişiydi bu kadın. Kendisi köyün ebesiydi. Badajoz Hastanesi'nde tek 30 kilometrelik bozuk ve tozlu yolu hurda bir taksiyle kat ederken Fernandez'in alevler içinde yanan kafasında hep aynı görüntü vardı. 17 yıldan beri bütün doğa güreşçileri bu görüntünün kabusu içinde yaşamaktaydılar. Bu, böyle bir yaradan bütün kanı boşalarak Linares'te ölen devrinin en büyük matadoru Manolete'nin görüntüsüydü. Badajoz Hastanesi'nin nöbetçi doktoru yarayı muayene ettikten sonra Bandereora'nın papazdan başka kimseden yardım umamayacağını söyledi. Sonra da vicdanını rahat ettirmek için atar damarları dikmeye başladı. 4 gün geçti ve 4 kilo kan aktığı halde Robustiano Fernandez hala ölmüyordu. Ama kangren ayağı sarmış ve bedene yayılmaya başlamıştı. Bunun üzerine hayırsever bir arkadaşı onun Madrid'e uzman hekimlerin harikalar yarattıkları özel kliniğe götürülmesi için küçük arabasını yaralıya tahsis etti. Şimdi kendinden geçmiş olmasına karşın beyazlı adamların konuştuklarını anlıyor Robustiano Fernandez. Ayağını kesecekleri besbelli. Bunu duyunca hurdacı çocuk gücünü toplayıp korkunç bir çığlık atıyor. İki kızının hayali gözünün önünde canlanıyor ve karısının boğalardan vazgeçmesini yakaran sesini başka bir dünyadan geliyormuşçasına duyuyor. Korkunç bir umutsuzluğa kapılıyor. Ailenin ekmek parası demek olan içi hurda madenle dolu köhne el arabasını Estremadura yollarında pusakat haliyle nasıl sürer? 23 yaşında tek ayakla yaşamak ölümden de beterdir. Doktor ayağını kurtarması için yakaran genç, sağlıklı adamın yanaklarından yaşlar aktığını görüyor. Hıçkırıklar arasında Bandeliero kendisine doğru eğilen bir yüz görüyor. Doktor Massimo Della Torre ömrünü boynuzlar tarafından delik deşik olan bacakları kurtarmakla geçirmiştir. Bu ameliyat biter bitmez Las Ventas arenalarına koşacak ve El Cordobes'in koridasında gerekli önlemleri almış olarak görev yapacak. Doktor Della Torre'ninki garip bir uzmanlık. Torotravmatoloji uzmanıdır Doktor Della Torre. Bu unvana Madrid arenalarının Toreros kliniğinin baş operatörü olması nedeniyle sahiptir. Robustiano Fernandez'in acısını bu 50 yaşındaki iri mavi gözlü adam kadar kimse anlayamaz. Bacağını keseceği adamı bayıltmadan önce ona avutucu birkaç söz söylemek istiyor. Ağlama oğlum diyor. Sonra Bandereiro'nun elini tutup kendi bacağına doğru çekiyor. Tut diyor. Doktorun da ayağı takmadır. Babacan bir gülümsemeyle devam ediyor. İnan bana iki ayak üzerinde yürümek bir lükstür. 1. Doktor Della Torre bacağını 17 Ocak 1939 gecesi Cumhuriyetçilerin ordusunda doktorken Ebre cephesinde yitirmişti. Kliniğin 10 metre kadar ilerisinde arenaların yakınındaki alanda operatörlerin harikalar yaratmalarına olanak veren kaşifin anıtı dikilmiş. Boğa güreşçileri ömründe bir korideyi bile seyretmemiş olmakla beraber dehası sayesinde binlerce boğa güreşçisinin hayatını kurtarmış olan o yabancıya tapınmalı bir minnettarlık beslemektedirler. Şimşirlerle çevrili bir çimenliğin ortasında taştan bir boğa güreşçisi. Monterasını, kravatlı, gözlüklü, bir elinde defne dalı, ötekinde bir kitap tutan, penisilini bulan Sir Alexander Fleming'in büstünün bulunduğu mermer kaideye doğru uzatmaktadır. Saat 16. Kalabalık arenalara doluyor. Doktor Fleming'in büstü, arenaya doğru akın akın gidenle yüzlerce kişinin kafası arasında görünmez oluyor. Yoğun gruplar metronun, meydanın iki yanında Ventas ve Carmen kapılarından fışkırıyorlar. Aficionadoların bu öncü grubu, arenanın güneşli basamaklarını dolduracak olan yoksul ve şamatacı halk takımıdır. Karşıda, Alcala sokağı, denizde kaybolmak üzere akan bir ırmak gibi ikinci grubu taşıyor. Bunlar, arabaları, görünmemiş bir trafik tıkanıklığında çivilenip kalmış gibi sıralanmış bekleyen gölgeli tarafın müşterileri. Kapıların önünü seyyar satıcılar doldurmuş. Bir yandan da kara borsacılar, bir İspanyol köylü ailesini bir yıl rahatça geçindirmeye yetecek kadar para istedikleri son biletlerini satmaya bakıyorlar. İç savaşın korkunç anılarını oluşturan, kolu bacağı kesik ya da kör bir yığın sakat bu hengameye seslerini katmışlar, piyango bileti, şeker, karamela, ciklet, sigara satıyorlar. İki pesata veren altı boğadan her birinin ölümünü anında bir tanesini yakmak üzere altı sigara satın alabilir. Gölge tarafındaki kapıları tutan satıcılar değişik. Oraları koridanın ayrılmaz bir parçası olan kokulu, iri Romeo Juliet marka Havana proları satanlar doldurmuş. Ama bugün çok ayrıcalıklı bir gün olduğu için çeşitler de artmış. Bir yan sakat, yaşlı kadın ve çocuk az sonra etiyle kemiğiyle karşılarına çıkacak olan kişinin çocuksu yüzüyle süslü kartpostallar, kumaş bebekler, anahtarlıklar, kestanyeteler, çakılar, flamalar, şemsiyeler satıyor. Bununla beraber basamakları doldurmaya başlayan kalabalık tedirgin. Öğleden beri Madridlilerin gözleri gökte, Kastilya yaylasının tepelerini saran kara bulutlara kaygıyla bakıyorlar. Ve işte, aradan birkaç saat geçmeden Madrid kıyameti andıran bir karanlığa bürünüyor ve koca yağmur damlaları arenanın kumunu dövmeye başlıyor. Ön camlardaki suları savuran silicilerin gerisinden dışarıyı seyredenler arasında o anda Madrid'in en kaygılı kişisi, koridanın organizatörü de var. Dolaylı olarak sorumlusu bulunduğu trafik sıkışıklığının tutsağı olan Don Livinio Stoik, korida yapabilecek mi acaba diye kara kara düşünülüyor. Matadorlar öldürmek için ücret aldıkları boğadan daha çok rüzgar ve yağmurdan korkarlar. Çünkü rüzgar mütelayı öteye beriye savurup insanın bedenini boğanın boynuzlarına karşı tehlikeli bir şekilde açar. Yağmursa arenayı kaygan hale getirir. Saniyeden kısa bir zaman içinde matadorun ayaklarının yerden kesilmesine neden olabilir. Tehlike o kadar büyüktür ki kurallar boğa güreşçilerini bu tür doğal döngülerin oluşması halinde güreşi erteleme hakkını tanımıştır. Ancak yasa koridanın iptal edilmesi halinde bilet paralarının iadesini emrettiğinden Bugün bu hakkın kullanılması biletlerin çoğu kara borsada satıldığından ötürü halkın 1 milyon frankı yitirmesi anlamına gelmektedir. Stuyk bunu düşündükçe soğuk terler döküyor. Arabası Las Ventas'a varır varmaz soluğu piste alıyor. Bir an basamakların üstünde kımıldayan ve göklere değiyormuş gibi görünen şemsiye okyanusunu seyrediyor. Ve koridanın iptal edildiğinin söylenmesi halinde kopacak kıyameti gözlerinin önüne getiriyor. Las Ventas'ı ateşe verirler diye düşünüyor. Orta halli Madridli'nin bugün orada bulunmak için ne büyük fedakarlıklara katlandığını ve her birinin kara borsacılara ufak birer servet ödediğini biliyor. Koridanın çekiciliğine kendilerini kaptırmış halkın yaratacağı tehlikenin ne denli arttığını da biliyor. Don Livigno memurların hayretle açılan gözleri önünde çömeliyor. Yerden bir avuç kum alıp ıslak ve yapışkan tanelerin parmaklarının arasında kayıp düşmesini izliyor. Sonra bakışlarını kara göğe kaldırıp dua etmeye başlıyor. San Isidro diye yakarıyor. Madrid göklerindeki bulutları dağıt. Güneşin parlamasını sağla. Yakarıya korkunç bir gök gürlemesi yanıt veriyor ve yağmur sağanağa dönüşüyor. Elektronik mucize sayesinde ülkenin üçte ikisi bu göksel öfkeyi izleyebilecek. Palma del Rio'lu köylünün bu ünlü koridasını izlemek için 20 milyon İspanyol televizyon ekranlarının önünde toplanmıştır. Bu sayı korida seyircisinin 100 yıllık toplamından fazladır. Madrid bugüne dek böyle bir görünüme bürünmüş değildi. Atom bombası patlatılacağı haber verildiğinde kentin boşalmasını konu alan filmlerdeki gibi mağazalar kepenklerini çekmiş, seyyar satıcılar tezgahlarını katlamış, sinemalar kapılarını kapatmıştı. Dilenciler bile kaldırımları terk etmişlerdi. Sokak ve caddelerde tek tük arabaya rastlanıyordu gerçi. Ama bunlar park edilmek üzere garajlara koşturan araçlardı. Bütün Madrid televizyonlarının önüne yığılmıştı. Saat 5:30. Televizyonu bulunan kahvehane ve barlarda gösteriyi izlemek için bir sandalye 100 pesetaya kiralanmıştı. Zengin semtlerde Serrano ve Garcia de Paredes sokaklarındaki binaların her katından İspanyol televizyonunun Toramaşı yorumcusu Lozana Sevilla'nın tatlı sesi duyuluyor. Madrid'in en yoksul semti olan Vallecas'taki taverna ve kahvehanelerde binlerce işçi ve hırpani kılıklı kadın bugün milyarder olan dünkü serserinin arenaya girişini görebilmek için itişip kakışıyorlar. Yüzlerce Madridli aile bu nedenle televizyon almışlar. 50 yaşındaki noter Juan Martinez televizyonu son derece demokratik bir şekilde kullanıyor. Hizmetçisine ailesiyle birlikte koridayı seyretme iznini veriyor. Zira diyor Madrid'in bütün hizmetçileri gibi o da Cordobes'e aşık. Birkaç ticarethane vitrinlerindeki televizyonlarını açma kurnazlığını göstermiş. Jose Quintana Caddesi'ndeki Telezorro'nun önüne öyle muazzam bir kalabalık toplanmış ki dükkan sahibi vitrini kıracaklar korkusuyla polisten yardım istiyor. Okullar, birçok fabrika ve büyük mağazalar, bankalar ve sayısız büro, öğrencilerin ya da memurların koridanın yayınını seyredebilmeleri için vaktinden önce kapatmışlar. Yalnız Madrid'de değil, ülkedeki tüm yollarda trafik durmuş. Benzin istasyonlarının ve televizyonu bulunan kahvehanelerin önünde içindekiler tarafından terk edilmiş sayısız araba duruyor. Madrid'den 50 kilometre uzakta zengin, ufak bir kent olan Aranjuez'de yaşlı bir adam bir haftalık ücretini gözden çıkarıp kiraladığı televizyon aygıtını açıyor. Arkasında bulunan kapının ufacık penceresinde 3 tutuklunun kafası görülüyor. Burası Vicente Moreno'nun 40 yıldan beri baş gardiyanlığını yaptığı belediye hapishanesidir.